Ayrım 2.
Ama Ayşe, mektuba eklediği gizli bir uyarı mesajı sayesinde Firavun'un kuşkusunu uyandırmış olmayı umut ediyordu.
Ramses ne yapacaktı?
Devletin çıkarları gereği arkadaşını düşman elinde bırakıp kuzeye doğru saldırıya geçmeliydi. Ayşe, Ramses'in ne tür bir tehlikeyle karşı karşıya olursa olsun bütün gücüyle Hititlere saldırmakta hiç tereddüt etmeyeceğinden emindi. Ayşe'nin tek şansı Mısır diplomasisinin şefi olarak yüksek bir takas değerine sahip olmasıydı. Benteşine Ayşe'yi oldukça yüklü değerli maden karşılığında Mısır'a iade etmeyi istiyordu. Gerçekten hayatta kalmak için çok zayıf bir şanstı bu. Ama Ayşe'nin bundan başka umudu yoktu. Bu çaresizlik onu öfkelendiriyordu. Her zaman inisiyatifi elinde bulundurmaya alıştığından burada eli kolu bağlı beklemek ona dayanılmaz geliyordu. Şu ya da bu yolla harekete geçmesi gerekiyordu. Belki de Ramses Ayşe'nin öldüğünü düşünmüş, belki de birliklerini yeni silahlarla donattıktan sonra büyük çapta bir saldırıya girişmişti. Ayşe düşündükçe kendi başının çaresine bakmanın daha doğru olacağını görüyordu.
Bir hizmetkar her gün olduğu gibi zengin bir yemek tepsisi getirdi. Saray idaresi Ayşe'ye seçkin bir konuk gibi davrandığından bu konuda hiç şikayetçi değildi. Ayşe kızarmış sığır etini yerken prensin ayak sesini duydu. Sık siyah bıyıklı, 50 yaşlarında yağ tulumunu andıran Amuru prensi Benteşina, Mısırlı büyük dostumuz kendini nasıl hissediyor diye sordu. Ziyaretin beni onurlandırıyor. Ramses'in diplomasi şefiyle bir bardak şarap içmek isterim. Neden Hattuşil seninle birlikte değil? Hititli büyük dostumuzun başka bir yerde işi var. İnsanın büyük dostlarının olması ne güzel şey. Hattuşil'i ne zaman göreceğim? Bilmiyorum. Demek Kenan ülkesi Hititlerin üssü oldu. Zaman değişiyor aziz dostum Ayşe. Ramses'in öfkesinden korkmuyor musun? Firavun ile prensimin arasında bundan böyle aşılamaz surlar yükselecek.
Yani Kenan ülkesi tümüyle Hitit kontrol altında mı olacak?
Bana daha fazlasını sorma. Yüklü bir ödeme karşılığında değerli varlığını pazarlık konusu edeceğimi bil. Değişim sırasında can sıkıcı bir şey olmayacağını umarım ama... Benteşina'nın sırıtmasından istediği fidyeyi alır almaz bir punduna getirip Ayşe'yi ortadan kaldırmayı ve böylece Amuru'da duyduklarını ve gördüklerini anlatmasını önlemeyi düşündüğü belliydi. Tuttuğun tarafın güçlü olduğundan emin misin?
Elbette dostum Ayşe. Gerçeği söylemek gerekirse Hititler güçlü olduklarını kabul ettirdiler. Hem sonra Ramses'in ülkeyi rahatça yönetmesini engelleyen bazı güçlükler var. Ya bir komplo, ya bir askeri bozgun, ya da her ikisi birden onun ölümüne ve yerine daha uysal bir hükümdarın geçmesine neden olacak.
Sen Mısır hiç değil tanımıyorsun Benteşina, hele Ramses'i hiç tanımıyorsun.
Bilakis, insanları değerlendirmede üstüme yoktur.
Kadeş'te geri çekilmesine rağmen zafere ulaşacak olan Hitit İmparatoru Muvattalis'tir.
Oldukça tehlikeli bir bahse giriyorsun. Şarabı, kadınları ve altını severim ama ben kumarbaz değilim. Hititlerin kanında savaş var, Mısırlıların ise yok.
Benteşina yavaş yavaş ellerini ovuşturdu. Değiş tokuş sırasında can sıkıcı bir kazaya kurban gitmek istemiyorsan aziz dostum Ayşe, taraf değiştirmeyi ciddi olarak düşünmelisin. Ramses'e sahte haberler verebilirsin. Bu durumda bir zafer kazandıktan sonra ödüllendirilirsin. Benden Mısır diplomasisinin şefi olarak ihanet etmemi istiyorsun. Neyin doğru olacağını koşullar belirler. Ben de daha önce Firavun'a sadık kalacağıma dair yemin etmiştim.
Yalnızlık düşünmemi engelliyor.
İster misin? Bir kadın göndereyim mi?
Kibar, kültürlü, çok anlayışlı bir kadın.
Benteşina şarap kadehini sonuna kadar içti ve elinin tersiyle nemli dudaklarını sildi. Senin sağlıklı düşünmeni sağlamak için hangi fedakarlığa razı olmam ki?
Gece olmuştu. İki yağ lambası Ayşe'nin odasını aydınlatıyordu. Ayşe kısa bir peştemal giymiş yatağına uzanmıştı. Kafasına bir düşünce takılmıştı. Hattuşil Amuru'dan ayrılmıştı. Bu ayrılış Hititlerin Filistin ve Fenike bölgelerine yayıldığı haberiyle uyuşmuyordu. Şayet Anadolu savaşçılarının ilerlemesi anlatıldığı kadar başarılı olmuşsa, Hattuşil'in durumu daha iyi kontrol edebileceği Amuru üssünü terk etmemesi gerekmez miydi? Mutavallis'in kardeşi daha güneye inme tehlikesini göze almayacağına göre muhtemelen ülkesine dönmüştü. Ama neden?
Efendim? Bu titrek ses Ayşe'yi rahatsız etti. Doğruldu ve yarı karanlıkta kısa bir tunik giymiş, saçları dağınık, ayakları çıplak genç bir kadın gördü. Beni Prens Benteşina gönderdi. Bana emir verdi. İstediği yanıma otur. Kız çekingen çekingen oturdu. 20 yaşlarında sarışın bir kızdı bu. Güzel vücudu istek uyandırıcıydı. Ayşe kızın omzunu okşadı.
Evli misin?
Evet efendim. Ama prens bana kocamın haberi olmayacağına dair söz verdi.
Kocanın mesleği ne? Gümrük memuru. Senin bir işin var mı?
Merkez postanesinde mektupları bölümlere ayırıyorum. Ayşe genç kadının tuniğinin askısını indirdi, boynunu öptü, sonra kadını yatağın üzerine yatırdı. Kenan ülkesinin başkentinden haberler alıyor musun?
Bir iki haber aldım ama onlardan söz etmeye hakkım yok.
Burada çok Hititli savaşçı var mı?
Bu konuda konuşamam.
Kocanı seviyor musun?
Evet efendim, evet.
Benimle sevişmek seni tiksindiriyor mu?
Kadın başını yana çevirdi.
Sorularıma yanıt verirsen sana dokunmam.
Gözleri umutla dolan kadın Mısırlı'ya baktı.
Sözünüze güvenebilir miyim?
Amuri eyaletinin bütün tanrıları şahit olsun ki sözümde duracağım.
Buradaki Hititlerin sayısı çok değil. Sadece askerlerimizi eğiten küçük bir eğitmen grubu var.
Hattuşil gitti mi?
Evet efendim.
Nereye gitti?
Bilmiyorum.
Kenan ülkesindeki durum nasıl?
Belirsiz.
Eyalet Hitit kontrolünde değil mi?
Birbiriyle çelişkili dedikodular dolaşıyor. Kimilerine göre Firavun, Kenan ülkesinin başkenti Gazze'yi ele geçirmiş ve saldırı sırasında eyalet valisi öldürülmüş.
Aşa yeniden doğuyormuşçasına göğsünü yeni bir soluğun doldurduğunu hissetti.
Ramses sadece mesajının şifresini çözmekle kalmamış, Hititlerin savaş düzenine girmelerini engelleyecek bir saldırıya da geçmişti.
İşte bu nedenle Hattuşil durumu imparatora bildirmek için gitmişti.
Üzgünüm güzelim.
Yoksa sözünüzü tutmayacak mısınız?
Tutacağım ama bazı önlemler almak zorundayım.
Aşa kadını kıskıvrak bağladı ve bekçileri uyarmaması için ağzını bir tıkaçla kapattı. Saraydan çıkıp yakalanamayacağı kadar uzaklaşması için birkaç saat ihtiyacı vardı. Kadının mantosunu kapının eşine bıraktığını fark eden diplomat bunun saraydan çıkmak için bir şans olduğunu düşündü. Mantoyu giydi, kapüşonunu başına geçirdi ve merdivene koştu. Zemin katlı bir şölen vardı. Konukların bazıları sarhoş oldukları için uyukluyorlardı. Bazıları da kendilerini coşkulu eğlencelere kaptırmıştı. Ayşe iki çıplak vücudun üzerinden atladı.
Nereye gidiyorsun sen?
Ayşe koşacak durumda değildi. Silahlı birçok asker sarayın kapısını bekliyordu.
Mısırlı ile işini bitirdin mi? Buraya gel kızım.
Oysa birkaç adım ötede özgürlük vardı. Benteşina'nın yapış yapış eli kapüşonu indirdi.
Şansın yok aziz dostum Ayşe.
4. Ramses'in Delta'da yeni kurduğu başkent Pi Ramses'i evlerin cephelerini süsleyen vernikli mavi çiniler nedeniyle Turkuaz Kent adını takmışlardı. Pi Ramses'in sokaklarında dolaşanlar tapınakları, kral sarayını, suni gölcükleri ve limanı gördüklerinde hayretler içinde kalıyorlardı. Meyve bahçelerini, balıklı kanalları, soyluların villaları ve bahçelerini, çiçekli yolları hayranlıkla seyrediyor, elma, nar, zeytin ve incirlerin tadına varıyor, meyve kokulu şarabın keyfini çıkarıyor ve hep bir ağızdan aynı şarkıyı söylüyorlardı. Ne güzel oturmak Pi Ramses'te. Orada küçük de aynıdır, büyük de. Esirgemez gölgelerini akasya ve çınarlar. Işıl ışıldır altın ve turkuaz renkleriyle yapılar. Ilıktır rüzgarı ve cıvıldaşıp durur gölcüklerin çevresinde kuşları. Ancak kralın üniversite arkadaşı, özel sekreteri ve sadık hizmetkarı olan Ameni, ne yazık ki bu yaşama sevincini paylaşamıyordu. Kentin öteki sakinleri gibi o da eski neşesinin kalmadığını hissediyordu. Çünkü Ramses başkentte değildi. Başkentte değildi ve tehlikedeydi. İhtiyatlı olması için yapılan uyarıları dinlemeyen ve hiçbir safsaklamaya tahammül edemeyen Ramses, Kenan ülkesiyle Suriye'yi yeniden ele geçirmek amacıyla kuzeye doğru yola çıkmış ve peşinden gelen birlikleri sonu belirsiz bir serüvene sürüklemişti. Firavun'un resmi sandalet taşıyıcısı olan Ameni kısa boylu ve zayıftı.
Başında hemen hemen hiç saçı kalmamıştı.
Soluk bir benzi, ince kemikleri ve çok güzel hiyeroglif çizen narin elleri vardı. Bir alçı işçisinin oğlu olan Ameni ile Ramses arasında görünmez bağlar vardı. O kralın gözü ve kulağıydı. Sadık ve yetenekli 20 kadar memurdan oluşan bir bölümün başındaydı ve daima ikinci planda kalmayı yeğlerdi. Yorulmak nedir bilmeyen çalışkan bir adamdı. Az uyur, çok yer ama hiç kilo almazdı. Ameni, Ramses'in ona hediye ettiği yaldızlı ahşap bir fırça kutusunun baş köşede durduğu bürosundan hemen hemen hiç çıkmazdı. Tepesinde zambak figüründen bir başlı olan bu sütun biçimindeki fırça kutusuna her dokunduğunda ondan enerji alıyor ve başka bir katibin ele almaya cesaret edemeyeceği dosya yığınlarına korkusuzca saldırıyordu. Temizliğini kendisinin yaptığı bürosunda papirüsler tahta sandıklara ya da etajerlerin üzerine kılıflarını özenle yerleştirilmiş olarak konmuştu. Asistanlarından biri ordudan bir kurye geldi dedi. İçeri al. Üstü başı toz içindeki asker yorgunluktan ayakta zor duruyordu. Firavundan bir mesaj getiriyorum. Ver onu bana.
Ameni Ramses'in mührünü inceledi. Sonra nefes nefese saraya kadar koştu.
Kraliçe Nefertari Ramses'in yokluğunda ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiği için kraliçenin onayı olmadan kendiliklerinden bir karar vermek istemeyen başbakan, devlet memurları, sarayın başkahyası, hesap işlerine bakan katip, sofracı başı, baş ayinci, devlet sırları bürosunun şefi, yaşam evinin baş rahibi, mabeyinci ve hazine müsteşarı ile sürekli olarak görüşüyordu. Bereket versin Ameni hiç ara vermeden ona yardım ediyor ve kralın annesi Tuya da değerli öğütleriyle ona yol gösteriyordu.
Parlak siyah saçlı, mavi yeşil gözlü, tanrıçalarınkini andıran pırıl pırıl yüzüyle güzeller güzeli Nefertari, iktidarın ve yalnızlığın zorluklarına meydan okuyordu. Bir zamanlar bir tapınakta müzisyen olarak görev alan Nefertari, dinsel düşüncelere dalmaktan başka uğraşı olmayan ve kendini bilgelerin yazdıklarını okumaya adamış mahcup bir genç kızdı. Ama Ramses'in aşkı onu büyük bir azimle görevlerini yerine getirmeye kararlı Mısır kraliçesine dönüştürmüştü. Sarayın yönetimi tek başına çok ağır bir çalışmayı gerektiriyordu. 1000 yıla kadar uzanan bir geçmişe sahip bu kurumun içinde, Mısırlı ve yabancı genç kızların eğitildiği bir yatılı okul, halı dokuma okulu ile mücevher, ayna, vazo, yelpaze, sandalet ve dinsel eşyaların imal edildiği atölyeler vardı. Nefertari rahibeler, katipler, toprak geliri yöneticileri, işçiler ve köylülerden oluşan çok sayıda personeli yönetiyor, her faaliyet sektörünün başlıca sorunlarıyla şahsen ilgilenmeye özen gösteriyordu. Onun tek kaygısı haksızlık ve yanlış yapmamaktı. Ramses'in İtit istilasına karşı Mısır'ı savunmak için hayatını tehlikeye attığı bu kaygı verici günlerde, kraliçe gayretin iki katına çıkarıp ne denli yorgun olsa da ülkeyi yönetmek zorundaydı. Amini, çok şükür gelebildin. Haber var mı? Evet majeste. Ordu kuryesinin getirdiği bir papirüs var. Kraliçe Ramses'in boş olan bürosuna yerleşmemiş, kralın sarı köpeği gece bekçisinin bir akasyanın gölgesinde uyuduğu bahçeye bakan, açık mavi fayanslarla süslü geniş bir odaya geçmişti. Nefertari papirüsün mührünü açtı ve Ramses'in düzgün el yazısıyla bizzat yazıp imzaladığı metni okudu. Kraliçenin kederli yüzünde hiçbir gülümseme belirmedi. İçinden geçeni, benim yüreğime su serpmeye çalışıyor diye itiraf etti.
Kral ilerlemiş mi?
Kenan ülkesine baş eğdirmiş, nankör vali öldürülmüş. Amini, bu çok güzel bir zafer diyerek coştu. Kral kuzeye doğru yoluna devam ediyor. Neden bu kadar kederlisiniz? Tehlike ne denli büyük olursa olsun Kadeş'e kadar gitmeden önce aşağıyı kurtarma girişiminde bulunacak ve hayatını tehlikeye atmakta hiç tereddüt etmeyecek. Ya şansı onu terk ederse? Sihri onu terk etmeyecek. O olmazsa Mısır nasıl hayatta kalır? Majeste, her şeyden önce siz kraliçesiniz, ülkeyi mükemmel yönetiyorsunuz. Sonunda Ramses geri dönecek, bundan eminim. Koridorda telaşlı ayak sesleri duyuldu. Kapı vuruldu. Amini açtı. Kapının önünde son derece heyecanlı bir ebe vardı. Majeste, İset doğum yapmak üzere ve sizi yanında istiyor. Güzel İset'in çekici yeşil gözleri, küçük burnu ve ince dudaklarıyla çok güzel bir yüzü vardı. Doğum sancıları içinde olduğu şu saatlerde bile Ramses'i baştan çıkaran ve onun ilk aşkı olmasına neden olan gençlik cazibesini koruyordu. Sık sık bir buğday tarlasının kenarındaki sazdan yapılmış kulübede Ramses'le birbirlerinin oldukları anı düşünüyordu. Ama sonra Ramses Nefertari'ye tutulmuş ve Nefertari kalbinin kraliçesi olmuştu. Güzel İset kendini geri çekmişti çünkü iktidar tutkusu ve kıskançlık nedir bilmiyordu. Ne o ne bir başka kadın Nefertari ile boy ölçüşebilirdi. İktidar İset'i korkutuyordu. Kalbinin içinde sonsuza dek sürüp gidecek tek bir duygu vardı. Ramses'e duyduğu aşk. Ramses'e karşı duyduğu burukluğun aklını başından aldığı bir noktada neredeyse ona karşı hazırlanan bir komploya karışacaktı. Ama Ramses'e asla zarar veremeyeceği için kötü güçlerin etkisinden kendini hemen kurtarmıştı. Ramses'e olağanüstü zekası olan oğlu Kaha'yı vermekle övünmek en güzel unvana sahip olmak değil miydi? Meritamon adında bir kız dünyaya getiren Nefertari'nin artık çocuğu olmayacaktı. Kraliçe, güzel İset'ten hükümdara ikinci bir oğul ve başka çocuklar vermesini istemişti. Ama kral, kralın çocukları kurumunu korumuş, böylece toplumun çeşitli katmanlarından gelen kız ve erkek çocukların arasından seçtiklerini sarayda yetiştirme ve aralarından birini geleceğin kralı olarak belirleme olanağına sahip olmuştu. Bu çocukların sayısı kraliyet ailesinin gücünü artıracak ve kral naibi seçimini kolaylaştıracaktı. Ama güzel İset Ramses'e yeni bir çocuk vererek ona duyduğu tutkuyu yeniden yaşatacaktı. Geleneksel deneyler, dipnot, bu geleneğe göre örneğin kadın idrarı arpayı filizlendirirse erkek evlat, buğdayı filizlendirirse kız evlat dünyaya getirir. Hiçbirini filizlendirmezse çocuk doğuramayacak demektir. Sayesinde şimdiden oğlan çocuğu dünyaya getireceğini biliyordu. İset, şefkatliler ve becerikli parmaklılar diye adlandırılan dört ebenin yardımıyla ayakta doğum yapıyordu. Doğumu engellemeye çalışabilecek karanlığın perilerini etkisiz kılmak için dualar edilmişti. Tütsüler ve şuruplar sayesinde İset'in ağrısı dindirilmişti. Güzel İset, içindeki küçük varlığın 9 ay boyunca geliştiği besleyici gövden çıkmaya başladığını hissetti. Burnuna gelen zambak ve yasemin kokusuyla birlikte ona dokunan şefkatli bir el İset'e içinde ızdırapların bulunmadığı cenneti andıran bir bahçenin ortasına girdiğini hissettirdi. Başını yan tarafa çevirince Nefertari'nin ebelerden birinin yerini aldığını fark etti. Kraliçe nemli bir bezle doğum yapan İset'in alnını kuruladı. Majeste, geleceğinizi sanmıyordum. Beni çağırdın, işte geldim. Kraldan haber aldınız mı? Gelen haberler çok iyi. Ramses Kenan ülkesini yeniden ele geçirmiş. Öteki baş kaldıranları da dize getirmekte gecikmeyecek. Bu gidiş Hititleri geride bırakacak. Ne zaman dönecek? Çocuğunu görmek için acele edecektir. Bu çocuğu sevecek misiniz? Oğlum Kaa ve kendi kızım Meritamon gibi onu da öz çocuğum kadar seveceğim. Çok korkmuştum. Nefertari güzel İset'in ellerini güçlü bir şekilde sıktı. Biz düşman değiliz İset. Hadi bu mücadeleyi kazanman gerek. Birden ağrılar arttı. İset bir çığlık attı. Başebe aceleyle bir şeyler yapmaya çalışıyordu. İset içini yakan ateşi unutmak, Ramses'i düşünmeyi ve mücadele etmeyi bırakıp derin bir uykuya dalıp gitmek istiyordu. Ama Nefertari haklıydı. Karnında başlayan bu gizemli işi tamamlaması gerekiyordu. Nefertari ebelerden bir göbek bağını keserken güzel İset'in bebeğini kollarının arasına aldı. İset gözlerini kapadı. Oğlan oldu değil mi? Evet İset, güçlü ve güzel bir oğlan. 5. Ramses'e güzel İset'in oğlu Kaa, Bilge Ptahhotep'in gelecek kuşaklara yararlı öğütler bırakmak için 110 yaşındayken yazıya döktüğü özdeyişlerini temiz bir papirüsün üzerine kopya ediyordu. Kaa henüz 10 yaşındaydı ama eğitimi konusunda çok titiz davranan Tarım Bakanı Necem'in tatlı azarlarına rağmen oyun oynamaktan hoşlanmıyor, zamanının büyük bir bölümünü öğrenmekle geçiriyordu. Necem, Kaa'nın eğlenceye daha çok zaman ayırması gerektiğini düşünüyordu ama çocuğun zihinsel yetenekleri de onu büyülüyordu. Kaa çabuk öğreniyor, her şeyi aklında tutuyor ve daha şimdiden deneyimli bir katip gibi yazı yazıyordu. Ramses ile Nefertari'nin kızı güzel Meritamon, Kaa'nın yakınında oturmuş harp çalıyordu. Daha 6 yaşında olmasına rağmen dikkat çekici bir müzik yeteneğinin yanı sıra cazibe uyandıran bir sevimlilik sergiliyordu. Kaa hieroglif yazılarını yazarken kız kardeşinin güzel melodiler tımbırdatıp kulağa hoş gelen şarkılar söylemesinden hoşlanıyordu. Kralın köpeği gece bekçisi göz kamaştıracak derecede annesi Nefertari'ye benzeyen küçük kızın ayaklarının dibine başını koymuş keyifli keyifli iç çekiyordu. Kraliçe bahçeye girdiği zaman Kaa yazmayı, Meritamon da çalgı çalmayı bıraktı. İkisi de endişe içinde ve sabırsızlıkla kraliçeye doğru koştular. Nefertari onları kucakladı. Her şey yolunda gitti. İset bir oğlan çocuk doğurdu. Babamla sen adının ne olacağına karar vermişsinizdir herhalde. Kraliçe gülümsedi. Her şeyi önceden bildiğimizi mi sanıyordun? Evet, çünkü siz kralla kraliçesiniz. Küçük erkek kardeşinin adı Tanrı Pıtah'ın sevgilisi anlamına gelen Meren Pıtah oldu. Çünkü Tanrı Pıtah sanatçıların ustası ve her şeyi yaratan kelamın efendisidir. Ramses'in ablası Dolant kendini her zaman yorgun hisseden uzun boylu, esmer bir kadındı. Teni çok yağlı olduğu için sürekli olarak krem sürmek zorunda kalırdı. Her zengin ve soylu genç kadın gibi yapacak hiçbir işinin olmadığı can sıkıcı bir hayata mahkumdu. Libyalı büyücü Ofir ile tanıştıktan sonra Firavun Akhenaton'un tek tanrı düşüncesini inanmış ve hayatını yönlendirecek bir ideal bulmuştu. Büyücü kendini kurtarmak için insanları öldürmek zorunda kalmış olsa da Dolant büyücünün bu davranışını onaylamış ve başına ne gelirse gelsin ona yardım etmeyi kabul etmişti. Dolant Mısır'da sığınacak bir yer bulmuş olan büyücünün öğüdünü uyarak saraya dönmüş ve kendisini affettirmek için Ramses'e yalan söylemişti. Dolant'a göre büyücü onu kaçırmış ve ülkeden dışarı çıkabilmek için kullanmıştı. Başına daha kötü bir şey gelmeden tekrar ailesine kavuşması Dolant için en büyük mutluluktu. Acaba Ramses bütün bunlara inanmış mıydı? Ramses'in emriyle Pi Ramses sarayında alıkonan Dolant istediğine kavuşmuştu. Eline geçen ilk fırsatta Ofir'e haber salabilecekti. Kral kuzeydeki prensliklere savaşa gitmişti. Bu nedenle Dolant kardeşinin kendisine olan güvenini daha da sağlamlaştırmak için Ramses'i tekrar görme olanağını bulamamıştı. Dolant, Ramses üzerindeki etkisini bildiği Nefertari'yi kendi tarafına çekmek için hiçbir çabayı eksik etmiyordu. Kraliçe, su kanallarının sorumlularıyla yaptığı görüşmeden çıkar çıkmaz Dolant kraliçeyi önünde eğilerek karşıladı. Majeste, İset'le meşgul olmama izin veriniz. Tam olarak ne istiyorsun Dolant? İset'in hizmetçi uşaklarına göz kulak olmak, yatak odasını her gün temizlemek, anneyi ve çocuğunu çöl hurması ağacının kabuğundan ve iç kısmından yapılan sabunu kullanarak yıkamak, bütün eşyalarını kül ve sodyum karışımı ile temizlemek. Ayrıca İset için içinde far kavanozları, güzel kokulu esans şişeleri, rastık ve fırçaların bulunduğu bir makyaj çantası hazırladım. İset güzelliğine yeniden kavuşmalı değil mi? Bu sevgiden çok hoşnut kalacak. Şayet kabul edecek olursa onun makyajını da ben yapmak istiyorum. Nefertari ile Dolant, zambak, kantaron çiçekleri ve adam otları resimleriyle süslü koridorda birkaç adım yürüdüler. Çok güzel bir çocuk olacağı benziyor. Meren Pıtah güçlü bir erkek olacak. Dün Kaa ve Meritamon'la oynamak istedim ama beni engellediler. Çok üzüldüm Majesti. Bunlar Ramses'in ve benim emirlerim Dolant. Benden kuşkulanmayı daha ne kadar sürdüreceksiniz? Tüm yaptıklarından sonra buna şaşmaman gerek. Şu büyücüyle kaçışın, Şenar'ı desteklemen. Felaketten yeterince nasibimi almadın mı Majesti? Kocam Musa tarafından öldürüldü. Şu lanet büyücü az daha aklıma egemen oluyordu. Şener hep benden nefret etti ve beni aşağıladı. Birilerini suçlayacak durumda olan asıl benim. Artık tek dileğim yakınlarımın güvenini ve sevgisini yeniden kazanarak huzura kavuşmak. Çok büyük hatalar işledim, kabul ediyorum. Ama bir suçlu gibi mi muamele göreceğim? Firavun'a karşı komplo kurmadın mı? Dolant kraliçenin önünde diz çöktü. Ben kötü insanların esiri oldum ve onların etkisinde kaldım. Şimdi her şey bitti. Ramses'in istediği gibi tek başıma sarayda yaşamak ve geçmişi unutmak istiyorum. Affedilecek miyim? Nefertari etkilenmiştim. İsset'in bakımını üstlen Dolant. Güzelliğini koruması için ona yardım et. Dışişleri Bakanı'nın yardımcısı Meba, Amini'nin bürosuna girdi. Bir diplomat olan ve zengin bir büyükelçi ailesinden gelen Meba, kendisini beğenmiş ve insanlara yüksekten bakan biriydi. Ne de olsa iktidar ve zenginliği elinde bulunduran üst düzeyde bir sosyal sınıfa aitti ve daha düşük tabakadan insanlarla ilişki kurması ona uygun düşmezdi. Buna rağmen Meba, kralın ağabeyi Şener'in hışmına uğramış, Mısır diplomasisinin en önde gelen görevinden ayağa kaydırılmıştı. Aşağılanan ve bir kenara itilen Meba bir daha asla sahnenin önüne çıkamayacağına inanmıştı. Ta ki Mısır topraklarına yerleşmiş olan Hitit casus şebekesi onunla temasa geçinceye kadar. Bu resmen bir ihanet sayılamaz mıydı? Ama Meba'nın bunu düşünecek vakti yoktu. Diplomasi kurnazlıklarının ve entrikanın zevkine yeniden kavuşan Meba, devlet erkanının güvenini kazanmış ve yeni görevler elde etmişti. Bir zamanlar Aşağı'nın üstüyken şimdi onun sadık aslı olarak rol almıştı. Genç bakan keskin zekasına rağmen Meba'nın yapmacık alçak gönüllülüğüne aldanmıştı. Meba deneyimli bir çalışma arkadaşı, üstün üstlük bir zamanlar Şener'in zulmüne uğramış biri olduğundan Aşağı'nın güvenini kısa sürede kazanmıştı. Hitit casusluk şebekesinin şefi olan büyücü Ofir'in kaybolmasından bu yana Meba, ondan bir türlü gelmek bilmeyen talimatı bekliyordu. Bu sessizliğe bir bakıma seviniyor, bir yandan bakanlıktaki ve yüksek tabakadaki dostluk şebekesini güçlendiriyor, bir yandan da kin tohumlar ekmeye devam ediyordu. Kendisi adaletsizliğe kurban edilmemiş miydi? Aşağı parlak bir aydın olabilirdi ama tehlikeli ve yetersiz biriydi. Meba iktidar hırsı içinde bir süre sonra Hititleri ve ihanetini unutmuştu. Amini kuru bir inciri çiğnerken ambar müdürlerine gönderilmek üzere bir uyarı mektubu yazıyor ve ısınma için odun yokluğundan yakınan bir eyalet valisinin şikayetini okuyordu. Ne haber Meba? Diplomat bu kaba ve soğuk katipten nefret ediyordu. Beni dinleyemeyecek kadar meşgul müsünüz Amini? Kısa kesmeniz şartıyla kulağımda az bir yer kaldı. Ramses'in yokluğunda krallığı siz keyfinizce yönetiyorsunuz değil mi? Şikayetçi olduğunuz bir konu varsa kraliçeden görüşme isteğinde bulununuz. Majesteleri benim kararlarımı onaylıyorlar. Kurnazlık etmeyin. Kraliçe beni yine size gönderecek. Şikayetiniz nedir?